Birinci Krallar kitabının 16. bölümüne geldik. Bu bölümde Başa'nın ölümü ve Ela ve Zimri'nin hükümranlıkları yer almaktadır. Başa, kuzeyde o zamana kadar başa geçen kralların hepsinden daha uzun bir süre hüküm sürmüştür. Ama bizlere bu adamın, yani Kral Başa'nın kötülük yaptığından ötürü alçaltılacağı söylenmiştir. Rabbin Başa aleyhine sözü Yehu aracılığıyla geldi. Onun için diyor, sen önemsiz biriyken ben seni halkım İsrail'e önder yaptım ama sen Yarovam'ın yolunu izleyip halkım İsrail'i günaha sürükledin. Günahlarınız beni öfkelendirdi. Onun için Nevat oğlu Yarovam'a yaptığım gibi senin ve ailenin kökünü kurutacağım. Başa'nın ailesinden kentte ölenleri köpekler, kırda ölenleri yırtıcı kuşlar yiyecektir diyor 1. Krallar 16. bölümün ilk 4 ayeti. Bu kralın hayatındaki acıklı bir dönemdi. Kral Başa, Yarovam evinin günahlarını paylaşmayı seçtiği için onların başına gelecek şiddetli cezayı da köpekler tarafından yenme noktasına dek çekecekti. Başa ölüp atalarına kavuşunca Tirsa'da gömüldü ve yerine oğlu Ela kral oldu. Başa, Rabbin gözünde her kötülüğü yaptığından Rab, Hanani oğlu peygamber Yehu aracılığıyla ona ve ailesine karşı yargısını bildirdi. Başa, yaptığı kötülüklerle Rabbi öfkelendirmiş, Yarovam'ın ailesine benzemiş, sonunda onları da öldürmüştü. Yahuda kralı Asa'nın krallığının 26. yılında Başa oğlu Ela, Tirsa'da İsrail kralı oldu ve 2 yıl krallık yaptı diyor 6-8 ayetler arasında. Ela daha 2 yıl hüküm sürmemişti ki komutanı Zimri ona karşı ihanet edip bir isyana başkanlık etti. Savaş arabalarının yarısına komuta eden Zimri adındaki bir görevlisi ona düzen kurdu. Ela o sırada Tirsa'da sarayının sorumlusu Arsa'nın evinde içip sarhoş olmuştu. Zimri içeri girip Ela'yı öldürdü ve onun yerine kral oldu. Yahuda kralı Asa'nın krallığının 27. yılıydı diyor 1. Krallar 16. bölüm 9-10 ayetler arasında. Ela serhoş olduğunda Zimri içeriye girer ve onu öldürür. Öyle gözüküyor ki kuzeydeki krallıktaki suikastçılardan ötürü kimse gerçekten güvenlikte değildi. Zimri Ela'yı öldürdükten sonra tahta geçti. Bu olay bize yabancı gelmiyor değil mi? Bütün ülkelerin tarihlerinde bunları ve buna benzer şeyleri görmekteyiz. Başa geçen biri kendisine rakip olan ya da ileride başını belaya sokacak olan insanları hep öldürttü. Hatta kendi kardeşlerini bile öldürttüler. Zimri de tahtta uzun süre kalamadı, sadece 7 gün hüküm sürebildi. Yahuda kralı Asa'nın krallığının 27. yılında Zimri Tirsa'da 7 gün krallık yaptı. İsrail ordusu Filistinlilerin Gibeton kenti yakınlarında ordugah kurmuştu diyor 15. ayette. Bir başka suikast ve bir başka isyan Zimri'den kurtulmalarına yardım etti. Omri ve yanındaki bütün İsrailliler Gibeton'dan çıkıp Tirsa'yı kuşattılar. Zimri kentin alındığını görünce ne yapıyor? Sarayın kalesine girip sarayı ateşe verdi ve orada öldü diyor 17-18. ayetlerde. Ne yapıyor bu adam? Yenildiğini görünce, kuşatıldığını görünce saraya giriyor ve sarayı ateşe veriyor. Ve kendisi de orada ölüp gidiyor. Bunlar değerli dostum krallık için karanlık günlerdi ve daha da karanlık günler gelmekteydi. Neden? Çünkü Rabbe itaat etmiyorlardı. Rabbe sırtlarını dönmüşlerdi. Her zaman kutsal kitapta bize eski antlaşmada öğretilen buydu. Her zaman yeni antlaşmada öyle. Her zaman itaat bereketi, itaatsizlik laneti getirir. Ve şimdi bu tarihte 1. Krallar kitabında gördüklerimiz de bunlardır. bu halk eğer Rabbe yönelip, Rabbe itaat edip, onun yollarında yürüselerdi, barış, huzur ve refah olacaktı. Yani bereket. Ama onlar Rabbe güvenmediler. Putperestliğe döndüler. Bu yüzden de böylesine kötü, karanlık günler gelmektedir. Onların kendisini kral yapma planları başarıya ulaştıktan sonra diyor, bir başka sorun çıktı. Ömer'in bir rakibi de kral olduğunu iddia etti. Bu adamın adı Tivni idi. İsrail halkı ikiye bölündü. Halkın yarısı Ginat'ın oğlu Tivni'yi kral yapmak isterken öbür yarısı Omri'yi destekliyordu. Sonunda Omri'yi destekleyenler Ginat oğlu Tivni'yi destekleyenlerden daha güçlü çıktı. Tivni öldü, Omri kral oldu. 21-22. ayetlerde. Omri Tivni'yi öldürttü ve bundan sonra Omri hüküm sürdü. 12 yıl boyunca hüküm sürdü. Kötü bir kraldı ve kötü işleriyle öbür kralları gölgede bıraktı. İşte tarihin sayfalarında gördüklerimiz bize pek de yabancı gelmiyor değil mi? Günümüzde de buna benzer şeyler olmuyor mu? Her tarafta. Rabbin gözünde kötü olanı yapan Omri, kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı diyor 25. ayette. Omri ölüp atalarına kavuşunca Samirya'da gömüldü ve yerine oğlu Ahav kral oldu. Omri'nin yerine bu kez oğlu kral oluyor. Rabbin gözünde kötü olanı yapan Omri oğlu Ahav, kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı diyor 1. Krallar 16:30'da. İşte böyle kötülük zinciri babadan oğula geçip devam ediyor. Bu da bize bir ailenin ne kadar önemli olduğunu önümüze seriyor. Eğer anne baba Rabbin yolunda yürüyorsa, örnek bir hayat yaşıyorlarsa büyük olasılıkla çocukları da onları izlerler. Ama gerçek anlamda iman, gerçek anlamda dürüstlük ve gerçek anlamda Rabbe iman. Bu onları da bu yöne yönlendirir. Ters durumda kötülük kötülüğü izler kardeşim. Aslında bunlar bize birer derstirler. Ders de olmaları gerekir. Zaten Tanrı sözünün bize aktarılmasının sebeplerinden biri de budur. Ya da bu tarih sahnesinde okuduğumuz, bu krallıklarda, tarihlerde, tüm kutsal kitapta okuduğumuz bu olaylar bize ders olsun diye aktarılmıştır. Öğreti ve ders. Omri o zamana kadar ki krallar arasında en kötüsüydü ama oğlu Ahav kötülükte onu geçti, onu gölgede bıraktı. Nevat oğlu Yarovam'ın günahlarını izlemek yetmezmiş gibi bir de sarayda kralı Etbaal'ın kızı İzebel'le evlendi Ahav. Gidip Baal'a yani puta hizmet ederek ona taptı 31. ayet. Ahav çok kötüydü ve bütün kötülüklerinde kendisine yardımcı olan bir karısı vardı. Kötülük konusunda gerçek bir yardımcıydı. Ahav'ın düşünmediklerini İzebel düşünüyordu. Onun düşünemediği bir şey varsa bunu zaten kimse düşünemezdi. O kadar korkunç, kötü bir kadındı. Ahav'la İzebel'in bir araya gelmesi mümkün olan en korkunç, en kötü durumdu. Bay ve bayan Haman'ın kötü olduğundan emin olabilirsiniz. Herodes'le Herodesias da yeterince kötüydüler. Bütün bunlar tarihin yapraklarında kötü olarak öne çıkan çiftlerdi ama hiçbiri Ahav'la İzebel'i geçemez. Yani Ahav'la İzebel kötülükte herkesin başındaydı. Onlar listenin başındaydılar. Yani onlardan daha korkunç, daha kötülük yapan bir çift düşünemezdiniz. İzebel aynı zamanda bir put olan Baal'ın, bir kahin olan ve kardeşini öldüren bir kralın kızıydı. İzebel isminin evlenmemiş ya da başkasıyla birlikte aynı yerde yaşamayan anlamına geliyor olması da ilginçtir. Bir başka deyişle Ahav'la İzebel'in evliliği bir sevgi, bir aşk evliliği değildi. Gerçek bir evlilik olmaktan çok sadece bir düğündü. Belli ki bu ikisi hiçbir zaman bir aşk ilişkisinde, bir sevgi ilişkisinde bir araya gelmemişlerdi. Isabel, kuvvetli entelektüel bir güce sahip ve kötülüğe karşı büyük bir tutkusu olan erkeksi bir kadındı. Kuvvetli bir iradesi vardı ve yönetici bir kişiliğe sahipti ve hiçbir ahlak duygusu yoktu. Vicdansızın tekiydi, duygusuzlukla katılaşmıştı. Evet, vicdansızdı ve tarihteki en kötü insandı. Onu geçebilecek kimse olmamıştı. Vahiy kitabında, İncil'e geldiğimizde vahiy kitabında bile Rabbimiz tiyatro kilisesine bir mesaj vermişti ve ne var ki dedi onlara, sana karşı bir sitemim var. Kendini peygamber diye tanıtan Isabel adlı kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp cinsel ahlaksızlıkta bulunmaya ve putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Vahiy 2 ayet 20. Isabel yöneten ve zorlayıcı bir kadındı. Mesih bu mesajı tiyatroya vermişti çünkü içinde yaşadıkları dönem sevgisiz bir dönemdi. Bu dönem Isabel'in bir resmini oluşturuyordu. Ahav'la Isabel nasıl evlenmişlerdi? Bence bunun yanıtı epey kolay. Yıllarca gençlerin konferanslarına gittim. Orada çürük bir elma olan bir erkekle çürük bir yumurta olan bir kız olduğunda tuhaf, acayip bir nedenden ötürü çürük elmayla çürük yumurtanın bir araya gelip çıkmaya başlamaları ilginçtir. Evet, çürük elma ve çürük yumurta. Bunların birleşmesi düşünün bir kere. Her zaman böyle olmuştu ve Ahav ve Isabel için de böyle olmuştu. Bu sırada o günlerin ne kadar kötü ve kritik olduğunu gösteren başka bir şey daha olmuştu. Baal için Samirya'da yaptırdığı tapınağın içine bir sunak kurdu. Ayrıca bir aşera putu yaptırdı. Ahav, İsrail'in tanrısı Rabbi, kendisinden önceki bütün İsrail krallarından daha çok öfkelendirdi. Ahav'ın krallığı döneminde Beytelli Hiel, Eriha kentini yeniden inşa etti. Rabbin Nün oğlu Yeşu aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Hiel ilk oğlu Avirem'i kaybetme pahasına kentin temelini attı. En küçük oğlu Seguv'u kaybetme pahasına da kentin kapılarını taktı diyor 1. Krallar 16. bölüm 32-34 ayetler arasında. Eriha'nın yıkılışı sırasında değerli dostum Yeşu, bu kenti yani Eriha kentini yeniden kurmaya kalkışan Rabbin lanetine uğrasın demişti Yeşu 6. bölüm 26. ayette. Kent, Ahav'la Isabel'in zamanına kadar yeniden yapılmamıştı. Ve Yeşu tarafından bu kenti yeniden inşa edecek kişi Hiel için bir lanet verilmişti. 1. Krallar 17. bölüme geldiğimizde orada İlyas peygamberi görüyoruz ve İlyas peygamber 3 yıl boyunca kuraklık olacağını açıklıyor bu bölümde. Ahav ve Isabel, İsrail'in tahtına oturduklarında Tanrı'nın da kendi adamını orada bulundurması gerekiyordu. Bu onlara karşı çıkacak cesareti olacak biri olmalıydı. Tanrı bu adamı yani İlyas peygamberi hazırlamıştı. Bu adam, İlyas, kutsal kitapta yer alan en büyük insanlardan biri olan peygamber İlyas'tır. Ayrıca büyük bir olasılıkla o, son günlerde tanıklık etmek için yeryüzüne dönecek olan adamdır. Geri döneceği önceden bildirilmiştir. İlyas bize en dramatik bir biçimde tanıtılıyor. Ahav'la Isabel'in sarayına gelip çok cesur bir bildiride bulunuyor. Gilad'ın Tişbe kentinden olan İlyas, Ahav'a şöyle dedi. Hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki, ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek diyor 1. Krallar 17. bölümün 1. ayetinde. İlyas, Ahav ve Isabel'in sarayına gidip onlara en son hava raporunu bildirmişti. Kendisi söylemedikçe yağmur yağmayacağını ve kendisinin de şehirden ayrılmakta olduğunu, yağmur yağmasını söylemeye hiç niyeti olmadığını bildiriyordu. Sonra da saraydan tıpkı oraya geldiği gibi dramatik bir şekilde ayrılıp gitti. Bence Ahav'la İzabel şaşırmışlardı çünkü hiç kimsenin bu kadar cesur bir şekilde konuşabileceğini hayal bile etmemişlerdi. İlyas'ın cesurca konuşma alışkanlığında olduğunu öğrenecekler. İlyas'ın sert biri olduğu izlenimine kapılıyorsunuz ve gerçekten de İlyas böyle birisiydi. Ama bu adam hakkında söylenebilecek başka bir şey daha vardı. Tanrı'nın bu adamı eğitmesi gerekmişti. Tanrı her zaman, değerli dostum, kullandığı insanları çöle götürerek orada eğitmiştir. Tanrı'nın Musa peygamberi burada, yani çölde eğittiğini anımsayacaksınız. Tanrı İbrahim'i Kildanilerin Ur kentinden alıp dağlık bir yere koymuştu. Tanrı aynı şeyi vaftizci Yahya için de yapmıştı ve haberci Paulos en az 2 yılını Arabistan çöllerinde geçirmiştir. Bu Tanrı'nın adamlarını eğitme yöntemidir. Şimdi İlyas adlı bu adamı alıp Tanrı ona öğretmesi gereken birkaç şeyi öğretecektir. O zaman diyor 17. bölümün 2-3. ayetlerinde Rab İlyas'a şöyle seslendi. Buradan ayrıl, doğuya git, Ürdün ırmağının doğusundaki Kerit Vadisi'nde gizlen. Tanrı İlyas'a mümkün olduğu kadar kırsal bir yere gitmesini söylüyor. Bunun üzerine İlyas çöle gitmiş, küçük bir ırmağın başına gelmiştir. Dereden su içeceksin ve buyruk verdiğim kargaların getirdiklerini yiyeceksin diyor 4. ayette. Tanrı çölde İlyas'a bakmak için 2 yöntem kullandı. Bunlardan biri doğal bir yol olan dereydi. Derenin suyundan içecekti İlyas. Diğeri doğaüstü bir olaydı. Neydi bu? Kargalar gelip onu besleyeceklerdi. İlyas bir süre orada kaldı ve sonra ne oldu? Sonunda dere kurumaya başladı. Ancak diyor, ülkede yağmur yağmadığı için bir süre sonra dere kurudu. 7. ayette. Çölde bir adam görüyoruz. Her sabah derenin başına gittiğinde onun her gün biraz daha kuruduğunu görüyor. Bütün yapması gereken suyun içine bir tahta parçası koyup her gün ne kadar derine indiğini görmekti. Sonra açlıktan ya da susuzluktan ölmesi için kaç gün kaldığını hesaplayabilirdi. Matematiksel ölçüye sahip olduktan sonra biraz sağduyusu olan herkes belirli bir günde sonun geleceğini bilebilir. Bu istatistiklerin günahıdır. Yani günümüzde kilisenin durumu sık sık istatistiklerle belirlenir. Bir kilise toplantısına gidip de sunuların iyi olduğunu, kiliseye yeni üyeler katıldığını ve katılımın arttığını gözlemlerseniz kilise çok başarılı sayılır. Ancak gerçek durum hiç de böyle olmayabilir. Ya da bir yayın yapıyorsunuz ve bu yayını kaç kişi dinliyor ya da bu yayına kaç kişi ilgi gösteriyor, mektup yazıyor. Eğer burada çok mektup ya da ilgi varsa bu başarılı sayılıyor. Dediğim gibi gerçek durum böyle değildir. İlginçtir ki istatistikler sağlıklı göründüğü halde birçok kilise ve diğer organizasyonun gerçek durumu sık sık içinde bulundukları karmaşayı ortaya koyar. İlyas öleceği zamanı epey yaklaşık bir şekilde belirleyebilecek bir durumdaydı. Bunu matematiksel bir şekilde çözebilirdi ancak matematiğin soğuk sayıları orada bulunan ruhsal ateşi hesaba katmaz. Kilisenin durumunu bir banka hesap raporu olarak dile getiremezsiniz. Bir bilgisayarda belirleyemezsiniz. Bir uyanış bile sayılarla belirlenemez. İlyas gitgide küçülmekte olan o dereye baktığında ruhsal bir ders aldı. Kendi yaşamının kurumuş bir dere olduğunu gördü. İşte öğrenmesi gereken buydu. Kendi hayatının kurumuş bir dere olduğunu gördü. Kendisinin hiçbir şey olmadığını, ancak diri suyun kendisi aracılığıyla akabileceği sadece bir dere, bir kanal olduğunu gördü. Rab-i Mesih bu sudan her içen yine suyacak. Oysa Benim vereceğim sudan içen sonsuza kadar susamaz, susamayacak. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak demişti. Bazen beni bir bereket yap ilahisini söyleriz. Ya da buna benzer ilahiler söyleriz ve bence bunu söyleyenlerin yarısı söyledikleri sözlerin anlamını bile bilmiyorlar. İlahinin sözleri sizin boş bir dere olduğunuzu ve içinizde hiçbir yaşam suyu bulunmadığını söylüyor. Bir bereket kanalı olabilmenizin tek yolu içinizden yaşam suyu olan Tanrı sözünün akmasıdır. O Tanrı sözü sizin içerinizde olup sizi doldurup ve sizden de akarsa o zaman bereket olur. Başka türlü bereket olmaz. Bizim bereket olmamız mümkün değildir. Neden? Çünkü boşuz da ondan. Evet, bizler hepimiz, sen ve ben, boş dereleriz. Bir bereket kanalı olabilmemizin tek yolu, altını çiziyorum, içimizde yaşam suyu olan Tanrı sözünün akmasıyla mümkündür. İlyas'ın Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçtiğini öğrenmesi gerekir. Tanrı İlyas'a, sen büyük, kuvvetli ve sert biri değilsin. Sen o kurumuş dereden daha kuvvetli ya da daha iyi değilsin. Yaşam suyu içinden akana dek hiçbir kuvvetin yok dedi. Rabbin işine atılan gençleri hizmete hazırlamak için bir yorumcu, bir öğretmen şunu unutmayın ki der, buraya geldiğinizde bir hiçsiniz. Herhangi bir değeri olacak tek şey Tanrı'nın sizin aracılığınıza yapabileceği ve yapacağı şeylerdir. Genç bir müjdeci, sadece bir hiç olduğuma inanmak benim için çok zor diye yanıtlamıştır. Bunun üzerine bu Tanrı adamı ona şöyle demiştir. Bunu imanla kabul et çünkü doğru, hiçbir şeysin. Sizler ve ben Tanrı sözü içimizden akmadığı sürece sadece kurumuş dereleriz değerli dostum.